Ayrım 17.
23 Ocak 1666 Sakız Adası'nda. Geldiğimizden beri Hatem eski limanın dükkanlarında, meyhanelerinde, dar sokaklarında insanları aradığımız adam üstüne sorular sorarak geçiriyor zamanını. İşin tuhafı, kimse onu tanıyora benzemiyor. Abdüllatif beni aldatmış olabilir mi? Bunun için bir neden göremiyorum. Acaba onu da bilgi aldığı kişiler mi yanılttı? Belki de yalnızca adada yanıldılar. Sakızı Patmos'la, Sisam'la ya da eskiden Mitilene'de denen Castro'yla karıştırdılar. Her ne olursa olsun olayların gidişinin hoşuma gitmediğini söyleyemem. Böyle bir iki gün daha araştırma yapar, sonra İzmir'e döneriz. Marta karşı çıkacaktır belki, ağlayacaktır ama sonunda boyun eğmek zorunda kalacaktır. Ve ona ateş pahasına satın alınmış, gerekirse servetimin üçte birini dökerim bu işe. Ve kocasının kesin olarak öldüğünü belgeleyen bir ferman getirdiğim gün boynuma atlayacaktır. O zaman evleniriz işte. Eğer Tanrı aşıklarla daha fazla uğraşmazsa eski kocada bir daha cübeyle ayak basmama inceliğini gösterir artık. Yaşlılık günlerimizde çocuklarımız, torunlarımız arasında bu sakız seferini dehşetle anımsar, böyle sonuçsuz kaldığı için de Tanrı'ya şükrederiz. 24 Ocak. Ne güzellikler bulurdum ben bu adada, başka koşullarda gelmiş olsaydım eğer. Beni buraya sürükleyen şeyi bir an bile unutsam, her şey hoş gelmeye başlıyor yüreğime. Evler güzel, sokaklar tertemiz ve iyi döşeli. Kadınlar zarafet içinde dolaşıyorlar ortalıkta ve yabancılara gözleriyle gülümsüyorlar. Burada her şey Cenova'nın geçmiş görkemini anımsatıyor bana. Kale Ceneviz yapısı, giysiler Cenevizli, bütün güzel anılar da öyle. Rumlar bile adımı duyup soyumu sopumu öğrendiklerinde Venedik'e lanet okuyarak beni bağırlarına basıyorlar. Türklere de lanet okuduklarını biliyorum ama hiçbir zaman yüksek sesle yapmıyorlar bunu. 100 yıl önce Cenevizler buradan gitmişler ve onlardan sonra ada hiçbir zaman iyiliksever bir yönetime kavuşamamış. Son günlerde rastladığım herkes başka başka biçimlerde de olsa kabul ediyor bunu. Bu sabah Marta'yı ayine götürdüm. Bir kez daha, umarım sonuncusu olmaz bu, kilisenin eşiğinden içeri kolumda girdi. Benimse başım dik ama yüreğim perişandı. Cizbit papazlarının kilisesi San Antonio'ya gittik. Burada kilise çanları Hristiyan toprağındaymışız gibi çalıyor ve yortularda tören alayları düzenleniyor. Ekmek ve şarap kutsamasının altınları, bayrakları, cübbeleri, sayvanları geçiyor sokaktan. Bir zamanlar Fransa kralı Latin kilise törenlerinin böyle açıkta yapılabilmesi iznini padişahtan koparmış. Bab-ı Ali bu ayrıcalığa bugün de saygı gösteriyor. Bu çok sıradan pazar günü bile en zengin aileler kalabalık eşlikçileriyle gelmişler ayine. Yanımdaki orta halli insanlar ünlü adları kıskançlıktan çok gururla sayıyorlar. Giustiniani, Borghese, Castelli. Kiliseden iki adım ötede bir tepeciğin üstüne nöbet tutan iki yeniçeriyi görmeseydim kendimi İtalya'da sanabilirdim. Ayinden sonra Marta gidip uzun uzun bir papazla konuştu. Onu dışarıda bekledim ve çıktığında hiçbir şey sormadım. O da kendiliğinden hiçbir şey söylemedi. Belki de yalnızca günah çıkartmıştır. Günah çıkartanlara tuhaf gözle bakıyor insan, günahın ta kendisi olmuşsa. 25 Ocak. Hatem hala adamımızı arıyor. Marta her taşın altına bakması için yalvarıyor ona. Bense hiçbir şey bulamaması için Tanrı'ya dua ediyorum. Akşam yardımcım belki bir ipucu bulduğunu söyledi. Rum mahallesinde bir meyhanedeyken bir denizci gelip seyyafı tanıdığını söylemiş. Sakız kentinde değil, daha güneyde, Cabo Mastico burnuna giden yolun üstünde. Cataractis adlı köyün yakınında oturuyormuş aradığımız kişi. Bizi oraya götürmek için bir sultani altın istemiş haberi getiren adam. Miktar bana çok geliyor ama kabul ettiğimi söyledim. İleride Marta'nın onu tatmin etmek için her şeyi yapmadığımı söyleyerek beni kınamasını istemem. Artık gebeliğinden kesinlikle emin olduğunu söylüyor ve kocasının yanında sürdüreceği yaşam ne olursa olsun olabildiğince çabuk bulmak istiyor onu. Daha sonra Tanrı'nın eline kalacak yaşamlarımız, onun dilediği gibi olacak. Böylelikle aracıya para vermeyi kabul ettim. Drago adında biri bu adam ve Hatem'den yarın onu bana getirmesini istedim. Gözlerimle görmek, duymak ve tartmak istiyordum adamı. İçin için bunun da yine sıradan bir düzenbaz, yüklü parasını cebine atar atmaz ortaya çıktığı gibi kaybolacak biri olmasını umuyorum hala. Bir tüccar olarak sanırım ilk kez yalvarıyorum Tanrı'ya, param çalınsın, bana yalan söylenmiş olsun, aldatılmış olayım diye. Gece belki de son kez Marta'yı kollarıma almak istedim, ağlayarak kendinden uzaklaştırdı beni ve bir kez bile konuşmadı. Belki de beni onsuz olmaya alıştırmak istiyor, kendini de omzumun çukurunda uyumamaya. Yokluğu başladı bile. 26 Ocak. Şu an tıpkı merhum babamın dediği gibi hem denizler ötesinin hem de Cenova'nın en mutlu insanı olduğumu yazmak geliyor içimden. Ama bunun için hala erken, yalnızca çok umutlu olduğumu söyleyeceğim. Evet, büyük, çok büyük bir umut var içimde. Marta'yı geri alma, önce İzmir'e, sonra da çocuğumuzun doğacağı Cübeyle evime geri götürme umudu. İnşallah bu coşku beni sardığı kadar çabuk gitmez içimden. Çok neşeli görünüyorum çünkü bizi Marta'nın kocasına götürecek adam çok iyi haberlerle geldi bugün. Ben ki onun doğanın içinde yitip gitmesini istiyordum. Artık hiç pişman değilim onunla karşılaştığıma, konuştuğuma, onu dinlediğime. Aslında adamın bir ucuz meyhane faresi olduğunu ve bana anlattıklarını, yalnızca ikinci bir altın sikke sızdırmak için anlattığının bal gibi farkındayım. Birinciyi o kadar çabuk bayılmış olmam onu iştahlandırmış olmalı. Beni bunca sevindiren olaylara geliyorum şimdi. Drago adındaki adam seyyafın geçen yıl yeniden evlendiğini ve yakında bir çocuk babası olacağını söyledi. Yeni karısı adanın ileri gelenlerinden zengin ve güçlü birinin kızıymış. Bu adam da doğal olarak damadının zaten evli olduğunu bilmiyormuş. Bana kalırsa kayınbabayla kaynana günün birinde bu serserinin başka gizli yüzlerini de keşfedecekler ve bu evliliğe izin verdiklerine pişman olacaklar. Ama Tanrı beni bağışlasın, onların gözünü açmaya hiç niyetim yok. Herkes kendi hatalarının bedelini ödesin, herkes kendi haçını taşısın. Ben zaten kendiminkini ağırlığı altında ezilmişim. Beni bu ağırlıktan kurtarsınlar, arkama bile bakmadan giderim bu adadan. Bu haberler çok hoşuma gidiyor. Çünkü Marta'nın kocasının davranışını tepeden tırnağa değiştirebilir bunlar. Eğer evlenmemiş olsaydı seyyaf onu yeniden isteyebilirdi. Oysa şimdi Marta'nın adaya gelişini kurduğu yeni yaşam için bir tehdit olarak görecektir. Onu çok iyi tanıyan Drago, durumunu korumak için her türlü anlaşmaya razı olacağından emin görünüyor. Tanıklar önünde ilk evliliğinin hiçbir zaman tamama ermediğini, dolayısıyla da geçersiz olduğunu belirten bir kağıt imzalamaya dek varabilir bu. Eğer böyle olursa Marta yakında özgürlüğüne kavuşacak demektir. Yeniden evlenme, benimle evlenme, çocuğuna bir baba adı verme özgürlüğüne. Henüz oraya gelmedik biliyorum. Dul'un kocası henüz ne bir şey imzaladı ne de bir söz verdi. Ama Drago'nun söyledikleri sağduyunun ta kendisi. Büyük umutlar içindeyim, evet. Marta ise gözyaşları, mide bulantıları ve dualar arasında gülümsemeye çalışıyor şimdi. 27 Ocak. Drago bizi seyyafa yarın götürecek. Biz diyorum çünkü böyle olsun istiyorum. Ama Marta yalnız başına gitmeyi yeğliyor. Kocasıyla baş başa konuşursa istediğini daha rahat elde edebileceğini ileri sürüyor. Onu erkeklerle çevrili görürse ve benimle ilişkisinden kuşkulanırsa isyan edebilir diye korkuyor. Kuşkusuz haksız değil ama yazgısını bir saat için bile olsa böylesi bir serserinin eline bırakacağını düşündükçe endişelenmekten kendimi alamıyorum. Sonunda bana da akıllıca gelen bir ara çözümde anlaştık. Kataraktis köyüne dek birlikte yol alacağız. Söylendiğine göre orada birçok yolcunun konakladığı küçük bir Rum manastırı varmış. En güzelinden pita şarabı ve iyi yiyecekler sunuyormuş konuklara. Ve en önemlisi adamımızın evinden iki adım ödedeymiş bu manastır. Marta'nın dönüşünü orada rahatça bekleyebiliriz. 28 Ocak. İşte manastırdayız ve zaman çabuk geçsin diye yazmaya koyuluyorum hemen. Kalemimin ucunu mürekkebe batırıyorum, tıpkı başkalarının göğüs geçirdiği, karşı çıktığı ya da dua ettiği gibi. Sonra da uzun sözcükler çiziktiriyorum kağıdın üstüne, tıpkı gençliğimde dolaşırken attığım kocaman adımlar gibi. Marta bir saat önce ortadan kayboldu. Daracık bir sokağa girdiğini gördüm. Yüreğim hopladı, soluğumu tuttum, adını mırıldandım ama geri dönmedi. Yazgısına boyun eğmiş, hükümlüler gibi kararlı adımlarla yürüyordu. Önünde yürüyen Drago bir kapı gösterdi ona. O da içeri daldı, kapı kapandı. Haydut'un evini çevre duvarının ve yüksek ağaçların arkasından zorlukla seçebildim. Bir keşiş gelip bir şeyler yememi önerdi ama ben Marta'nın dönmesini beklemeyi ve onunla birlikte yemeği yeğliyorum. Zaten boğazım daralmış, midem kasılmış durumda. O benimle olmadan ne bir şey yutabilirim ne de bir şey hazmedebilirim. Sabırsızlanıyorum. Hiç durmadan oraya gitmesini engellemeliydim diyorum kendi kendime, gerekirse güç kullanarak. İyi de onu zorla hapsedecek değildim ya. İnşallah korkularım boşa çıkar ve sağ salim geri gelir bana. Yoksa ömrümün geri kalanını pişmanlıklar içinde geçireceğim. Ne kadar oldu gideli, kafam o kadar dumanlı ki saati dakikadan ayırmaktan acizim. Oysa bir sabır insanıyım ben. Bütün antika tüccarları gibi kimi zaman haftalarca beklerim. Geri gelme sözü veren ama bir daha gelmeyecek zengin müşteriyim. Ama bugün hiç sabrım yok. O ortadan kaybolduğu an zaman çok uzun gelmeye başladı bana. O ve taşıdığı çocuk. Hatem'le birlikte serpiştirmeye başlayan ince yağmura bakmadan gidip bir tur attık sokaklarda. O daracık sokağa girdik. Seyyafın evinin kapısına dek yürüdük. Hiçbir ses duymadık. Çam dallarının perdesi arkasına seçilen sarı duvar parçaları dışında hiçbir şey görmedik. Sokak bir çıkmazmış, geriye döndük. Kapıya vurmak geçiyordu içimden ama Marta'ya böyle bir şey yapmayacağıma ve sorunu bildiği gibi çözmesine izin vereceğime yemin ettim. Ona ihanet etmeyeceğim. Neredeyse alacakaranlık oldu. Marta geri gelmedi. Drago'yu da bir daha görmedim. Marta yanımda olmadıkça ağzıma bir şey koymayı reddediyorum hala. Az önce yazdığım satırları ona ihanet etmeyeceğim tümcesini okuyorum bir kez daha ve kendi kendime soruyorum. İşe karışırsam mı, karışmazsam mı ihanet etmiş olurum ona? Gece olmaya başladı ve içine kırmızı şarap kattıkları bir tabak çorba içmeyi kabul ettim. Çorbaya pancar kırmızısı bir renk ve katışıksız bir şurup tadı veren şarabı bol bol akıttılar kaseye. Kaygılarımın sakinleşmesi, parmaklarımın titremesinin kesilmesi ve yerimde tepinip durmaktan vazgeçmem için. Ağır bir hasta ya da gözü yaşlı bir dulmuşum gibi sarıyorlar çevremi. Beni iyileştirmeye, idare etmeye çalışıyorlar. Hiçbir zaman koca olamamış bir dulum ben. Bilinmeyen babayım, aldatılmış sevgiliyim. Korkaklıkla kuruntu arasında gide gele kül rengi geceyi getirdim sonunda. Ama şafakta cenevizli kanım yeniden dolaşacak damarlarımda. Şafakta baş kaldıracağım yeniden. Güneş doğuyor, ben uyumadım ve Marta hala geri gelmedi. Yine de kendime hakimim ve sağduyumu koruyorum. Olmam gerektiği kadar zincirden boşanmış değilim. Daha şimdiden olup bitene razı mı oluyorum acaba? İsterse öyle sansın ötekiler, ben onu bulmak için neler yapabileceğimi biliyorum. Hatem çılgınca bir şey yapmamdan korktuğu için bütün gece beni gözledi. Bu mumu yakıp yazı takımını açtığımda hokkayı yerleştirip kağıtlarımı düzeltip, sonra da bu bir iki sözcüğü yazdığımda fark ettim adamımın başının ağzı açık geriye kaykıldığını. Çevremde herkes uyuyor ama Marta nerede uyuyor acaba? Nerede olursa olsun bir adamın yatağında ya da bir zindanda, hiç gözünü kırpmadığından ve ben nasıl onu düşünüyorsam onun da beni düşündüğünden eminim. Yüzü gözümün önünden gitmiyor, şu mumun ışığında görür gibi görüyorum düşüncemde. Ama başka hiçbir şey görmüyorum. Bulunduğu yeri, çevresindeki insanları, üstünde bulunan ya da bulunmayan giysileri hayal edemiyorum. Yataktan, zindandan söz ediyorum. Oysa kamçıdan, öküz siniri kırbaçtan, tokattan, şişmiş bir yüzden de söz edebilirdim. Aslında korkularım bunun da ötesine geçiyor. O haydut kocasının yeni evliliğini tehlikeye atmamak için Marta'yı ortadan kaldırmak isteyebileceği geliyor aklıma. Dün de hafifçe kafamdan geçmişti bu düşünce ama uzaklaştırmıştım onu. Fazla tanık var ve seyyaf da bunun farkında. Ben, Hatem, Drago giderek keşişler bile o kapıya götürmemizden önce Marta'nın bizimle birlikte buraya geldiğini gördüler. Yeniden korkmaya başladıysam uykusuz geceler kaygıları canlandırdığı için olmalı. Ve Marta'nın bu geceyi nerede geçirdiğini bilemediğim için. Aslına bakarsanız her şey olası, her şey. Bunun için de karıyla kocanın sıcak bir kavuşma yaşamaları olasılığı da var. Ansızın eski aşklarını anımsayabilirler ve birbirlerine affettirecekleri çok şey olduğu için daha da coşkuyla sarılabilirler birbirlerine. İçinde bulunduğu durum göz önüne alınırsa Marta için hemen ilk gece adamın koynuna girmekten daha rahatlatıcı bir çözüm olamaz. Böylece tarihlerde birazcık hile yaparak seyyafı çocuğun ondan olduğuna inandırabilir. Ama geriye öbür eş ve kaynanayla kayınbaba kalıyor. Onların varlığı bu uyumlu bayramı düşünülmesi olanaksız kılıyor. Marta için üzülmem gerekiyor buna. Kendim içinse belki de sevinmem. Ama hayır, sevinemiyorum. Çünkü yeniden bu adamın başvurabileceği uç çözümler aklıma geliyor. Bu lanet olası işte hiçbir şey beni sevindiremez, rahatlatamaz. Özellikle de ruhumun yalnızca kapkara resimler çizebildiği bu sabaha onca yakın, onca geç saatte. Resim falan da çizmiyor artık, yalnızca karalamalar yapıyor. Bu sayfanın dibine geldim ve bir iki dakika uzanmak için bundan yararlansam iyi ederim. Bırakalım mürekkep kendi kendine kurusun. Defter 3. Yıldızsız bir gök. 3 Nisan 1666 Cenova'da. 5 ay boyunca neredeyse her gün yolculuğun olaylarını yazdım ve yazdıklarımın zerresi yok şimdi elimde. İlk defter Konstantinopolis'te, Barinelli'nin evinde kaldı. İkincisi Sakız'daki manastırda. Şafakta odamda mürekkebi kurusun diye son sayfası açık bırakmıştım. Akşamdan önce dönüp o her şeyi belirleyecek günün olaylarını yazmaya söz vermiştim kendi kendime. Hiçbir zaman geri dönmedim. Her şeyi belirleyecekti o gün. Heyhat, beklediğimden çok daha kesin bir biçimde ve umduğumdan çok başka bir yönde belirledi. Sevdiğim herkesten yakınıyorlardı. Sakız ağacı adı verilen ve tıpatıp şan fıstığına benzeyen bu değerli ağacı yetiştiren ada köylüleri, ürünlerini yetkililere yine onların belirlediği bir ücret karşı bebek gibiyim şimdi. Ellerinde fazla ürün kalanlar kendi hesaplarına satmaya çalışıyorlardı bunu. Ama karşılığında uzun yıllarını hapiste ya da kürek cezasında geçirebiliyor, bazen de ölüme mahkum edilebiliyorlardı. Yine de bu tehlikeye karşın kârın çekiciliği her şeye ağır bastı ve kaçakçılık yerleşti. Çoğu kez gümrükçüler ve başka yasa temsilcileri de bulaşıyordu kaçağa. Kaptan Domenico kaçakçıların en cesuru ve en ustası olmakla övündü bana. Son 10 yıl içinde adaya en az 30 kez gelip yasak malı yüklediğine ve hiç yakalanmadığına yemin etti. Eli açıklığından Yeniçerilerin de yararlandığını açıkça söyle. Nasıl karartabilirim bu sayfaları? Nasıl olayları ve duyguları en doğru sözcüklerle betimlemeye çalışabilirim hala? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra gelip eski yaşamımı olduğu gibi bu defterde bulamayacaksam, yine de yazıyorum oysa, hala yazıyorum ve yazacağım. Ölümlülerin onuru kararsızlıklarındadır belki de. Gelelim öyküme. O sabah sakızla bir gecelik, bunları anlatırken ötekileri güldüğünden daha gürültüyle gülüyor, korktuğunu anımsamak için de o sert içkisini içiyordu arada. İçme biçimi eğlendiriyordu beni. Hep elinin altında tuttuğu hayvan derisinden yapılma bir tulumun ağzına dudaklarını dayıyor, tulumu iyice havaya kaldırıyor ve uzun süre böyle kalıyordu. Gerek kendimi toplamalı ve yeniden ayağa dikilmeliyim. Yazdığım sözcükler canlandıracağına dindirmeli hüznümü. Kendi kendime söz verdiğim gibi her şeyi serin kanlılıkla anlatabilmek için. Az önce söylediğim gibi Kataraktis keşişlerinin manastır hanında bir saat kadar uyuklamış, sonra da sıçrayarak uyanmıştım ve Marta'nın kocasının evine gitmeye kararlıydım. Beni yola getirmeye çalışmaktan vazgeçen Hatem'in de peşimden gelmekten başka seçeneği yoktu. Kapıyı çaldım, bir bekçi açtı. Gür sakallı, gür bıyıklı, kafası tıraşlı bir devdi bu ve bizi içeri davet etmeden ne istediğimizi sordu. Bir korsan Rumcasıyla en küçük bir terbiye sözcüğüne başvurmadan konuşmuştu bizimle. Yüzünde hiçbir gülümseme belirtisi yoktu ve eliyle eğri bir kamanın sapına vuruyordu hafifçe. Arkasında bir iki adım geride aynı türden iki gözü kara yaratık daha vardı. Nalları üstünde biraz daha kısa duruyorlardı ama aynı hoşnutsuz ifade vardı yüzlerinde. Ben patlamak üzereydim, oysa yardımcım alt tabaka ağır kanlılığını koruyordu. Gülücükler saçtı, temennahlar etti. Bu görgüsüzler için bana göre gereğinden fazlaydı bunlar. Onlara Cübeyl'den, efendilerin ülkesinden geldiğimizi ve adasından geçtiğimizi duyarsa mutlu bulacağını söyledi. Burada değil. Adam kapıyı kapatmaya hazırlanıyordu ama Hatem cesaretini kaybetmedi. O yoksa belki girip eşini selamlayabiliriz, akrabamız olur da. O yokken karısı kimseyi kabul etmez. Bu kez kapı üstümüze kapandı, kafalarımızı, ayaklarımızı, parmaklarımızı zor çektik aradan. Çakallar gibi davranıyorlardı. Ne var ki yasaların gözünde ben şu dürüst tüccar hatalıydım. Oysa o serseri ve paralı adamları haklıydılar. Marta bu adamla evlenmiş ve bir kez ve madem ki adam onu dul bırakma inceliğini göstermemiş, hala karısı sayılır. Hiçbir şey onu geri alma hakkını vermez bana. Göstermek istemezse bir daha göremem bile. Asla izin vermemeliydim böyle teslim olmasına ve onun sultası altına girmesine. Yineleyip duruyorum kendi kendime. Martin'in kendi istediğini yaptığını ve onu engellemek için hiçbir kanıtım olmadığını ama pişmanlık duygularım hafiflemiyor bile. Buna karşılık bir değerlendirme hatası yapmışsam ve bunun cezasını çekmem gerektiğinin bilincindeysem boyun eğmek niyetinde de değilim. Hatamı ödemek ama akla yakın bir bedelle. Martin'in sonsuza dek bu adamın evinde kokuşması söz konusu değildi zaten. Onu bu zor duruma ben sokmuştum. Çıkarmanın da bir yolunu bulmam gerekiyordu. Bir yol ama hangisi? Düşüncemin yarı uykusuz bir gecenin de yoğunlaştırdığı sisleri içinden baktığımda tek çatlak görüyordum düşmanın zırhında. İkinci evliliği. İlk düşüncem de buydu zaten. Güçlü ve zengin kayınbabasının gerçeği öğrenebileceğini hissettirerek seyyafı korkutmak ve onu anlaşmaya zorlamak. Sayfalar boyu anlatabilirim olayların nasıl gelişmesini istediğimi ve nasıl sonuçlandıklarını. Ama hala çok zayıfım ve yeniden hüzünlere kapılmaktan korkuyorum. Bu yüzden kısa kesiyorum ve yalnızca bir iki sözcükle aktarıyorum bu felaket gününün geri kalanını. Kısa seferimizden hana dönerken şu Drago denen adamın yeşil gömleğini gördük uzaktan. Bir duvarın gölgesinde bizi bekler gibiydi. Ama Hatem ona yaklaşması için işaret edince döndü ve tabanları yağladı. Davranışı bizi o kadar şaşırttı ki peşinden koşmaya bile kalkışmadık. Zaten köyün dolambaçlı yollarında hiçbir zaman bulamazdık onu. Ansızın her şey berraklaştı kafamda. Ne bir ikinci eş ne de buranın ileri gelenlerinden bir kayınbaba hiçbir zaman var olmamıştı. Marta'nın kocası sürekli olarak oynamıştı bizimle. Onu aradığımızı öğrenince Zoka'yı yutmamız için hempalarından birini, şu Drago'yu bize yollamış ve işimize gelecek kolay bir çözümü gözlerimiz önünde parıldatarak kuşkularımızı uyutmayı başarmıştı. Ben de bu evliliğin hiçbir zaman tamamı ermediğini seyyafa söyletmek ve geçersiz kılınmasını istemek için fazla pazarlığa gerek olmadığına inanmış ve sevgilimin gitmesine izin vermiştim. Şimdiye dek tasarılarımız dışarı sızmasın diye hiçbir şey söylemediğimiz hancı keşişlerden biri koskoca bir kahkaha attı. Cübeyli komşusu Kandiye limanından toplanmış bir orospuyla açıkça yaşıyordu ve bu kız kesinlikle ama kesinlikle sakızdan önemli bir kişinin kızı değildi. Başka ne yapabilirdim? Bu lanetli günün geri kalanını ve gecenin bir bölümünü kıpırdamadan, yemek yemeden, o cenevizli tüccar kafamın köşe bucağında, yıkıma karşı son bir savunma çaresi arar gibi yaparak geçirdim. Ama aslında yalnızca üzüntülere boğuyor ve insafsızca kınıyordum kendimi. Bir ara sabaha karşı yardımcım yanıma geldi. Üzgün ve kararlı bir edayla artık denenecek hiçbir şey kalmadığını, her yeni girişimin hem bizim hem de Martha'nın durumunu daha zor ve daha tehlikeli bir hale getirmekten başka işe yaramayacağını söyledi. Gözlerimi bile kaldırmadan yanıtladım hemen. Hatem, bugüne dek seni hiç dövdüm mü? Efendim, bana karşı her zaman çok iyi oldu. Bir kez daha bana Martha'yı bırakıp gitme önerisinde bulunmaya cesaret edersen seni öyle bir döverim ki sonsuza dek unutursun bir zamanlar iyi olduğumu. Öyleyse efendim beni hemen dövse iyi eder. Çünkü o Tanrı'ya meydan okumaktan vazgeçmedikçe ben de onu uyarmaktan vazgeçmeyeceğim. Defol, gözüm görmesin seni. Öfke kimi zaman düşünce ebesidir. Tam Hatem'i kovduğum, tehdit ettiğim, susturduğum anda birden bir kıvılcım çaktı kafamın içinde. Kısa süre sonra yardımcımın en kötü tahminlerini doğrulayacaktı bu düşünce. Ama o an bana akıllıca göründü. Niyetim gidip Yeniçerilerin komutanını görmek ve ona bazı korkularımdan söz etmekti. Bu adamın karısı benim yeğenim olur ve kulağıma adamın onu boğarak öldürdüğü söylentileri geldi diyecektim. Biraz ileri gidiyordum biliyorum ama yetkilileri işe karıştırmanın tek çaresiydi bu. Üstelik korkularım yapmacık değildi. Martha'nın başına bir felaket gelmiş olmasından gerçekten korkuyordum. Yoksa diyordum kendi kendime neden o eve girmemizi engellesinler ki? Subay kötü bir Rumca ile kötü bir Türkçe karışımı içine yer yer İtalyanca ve Arapça sözcükler serpiştirilmiş bir dille yapıldığı için anlaşılması daha da güç hale gelen açıklamalarımı dinledi. Cinayetten söz ettiğimde yalnızca söylentilerden mi kuşkulandığımı sordu. Emin miydin bu söylediklerimden? Emin olduğumu söyledim. Olmasaydım gelip sizi rahatsız etmezdim dedim. O zaman başımın üstüne yemin edip edemeyeceğimi sordu. Tabii ki korktum ama geri dönmemeye kararlıydım. Ve tehlikeli sorusuna yanıt vermek yerine kesemin ağzını açtım. 3 göz alıcı sikke çıkarıp önündeki masaya koydum. Alışık bir hareketle kaptı onları. Tüylü başlığını kafasına geçirdi ve adamlarından ikisine onu izleme emrini verdi. Ben de gelebilir miyim? Biraz duraksayarak sormuştum bu soruyu. Bir yandan karısının yazgısıyla nedenle ilgili olduğumu seyyafa göstermeye pek niyetim yoktu. Onunla benim aramda geçenleri keşfetmesinden korkuyordum. Ama öte yandan Subay Martha'yı tanımıyordu. Ona herhangi bir kadın gösterip Martha olduğunu, sağlığının da iyi olduğunu söyleyebilirlerdi. Martha bile beni görmezse bir şey söylemeye cesaret edemeyebilirdi. Sizi yanında götüremem. Duyulursa başım derde girebilir. Hayır dememiş ve dudaklarında anlamlı bir gülümseme belirmişti. Gözleriyle de masaya ona karar verdirten paraları koyduğum yere bakıyordu. Ek bir bahşiş için kesemin ağzını açtım ve parayı bu kez doğrudan avucuna koydum. Adamları da bunu izliyordu ama olanlar onları ne şaşırtıyor ne de rahatsız ediyor gibiydi. Müfreze harekete geçti. 3 asker ve ben yola koyulduk. Yolda bir duvarın arkasından bana işaretler yapan Hatem'i gördüm ama fark etmemiş gibi yaptım. Manastır Han'ın önünden geçerken bir pencerede keşişlerden ikisini ve yaşlı hizmetçilerini seçer gibi oldum. Gösteri onları eğlendiriyordu sanki.